Ayrım 10.
Nietzsche'nin onuru. Byron kendini şeytanın eşiti saymışsa da Tanrı'nın yerine koymaya cesaret etmemişti. Onurun gelişiminde en son adımı, Tanrılar varsa Tanrı olmamaya nasıl katlanabilirdim? Dolayısıyla Tanrılar yoktur diyen Nietzsche atmıştır. Bu savurmada görünmeyen öncül şudur. Onurumu küçültmek yanlış bir iş. Nietzsche, Byron gibi dahası ondan aşırı bir sofulukla eğitilmişti. Fakat daha yüksek bir zekaya sahip olduğundan şeytanlıktan daha iyi bir kaçış yolu buldu. Bununla birlikte Byron'a çok sempati duyan bir kişi olarak yaşadı. Şöyle diyor. Yüreğimizde ve kafamızda kesin doğruluk yöntemleri varsa, dine ve metafiziğin dogmalarına inanamayışımız felaket. İnsanlığın gelişimiyle öyle ayrıntılı ve duyarlı acı çeker olduk ki, en yüksek türden kurtuluş ve teselli yolunu gerekli bulduk. Dipnot. Dine inanmayı demek istiyor, çevirenin notu. Nerede Byron gibi kabul ettiği doğruluk uğruna ölüme gider insan? Byron bu düşünceleri ölümsüz dizelerle dile getirir. Bilmek üzüntü, bilgi için öldürücü doğruluk. Yaşam ağacı değil ki bilgi ağacı. Az da olsa Nietzsche'nin görüş noktasına daha da yaklaşır Byron. Uygulamasına karşıt olarak genellikle sıkı sıkıya uzlaşımsal ahlak kuramıyla. Nietzsche için tanrısaldır büyük adamlar. Byron içinse genel olarak kendisiyle savaşan bir titan. Bilgiyi Zaratuş'tan, Zerdüş'ten, aşırı olmayan biçimde niteler Byron. Ardıllarıyla olan alışverişinde Corsair'in korsan portresini şöyle çizer örneğin. Hala egemen tinleri ve buyurma sanatıyla dolu. Budur yolu, kamaştırıp yönetmenin yürekleri. Çarptırmanın sonra sanatla. Aynı yiğit insanlardan pişmanlık duyacak denli nefret etti. Bir dipnotu bizi Corsair'in insan doğası için doğru olduğuna inandırır. Vandal kralı Genserich ve Ghibellino tiranı Ezzelino ve bir Louisiana korsanı benzer özellikler gösterir. Byron yiğitleri araştırırken orta çağlara ve Levant'a özgü kılmak zorunda değildi. Napolyon'u romantik bir giysiye sarıp sarmalamayabilirdi. 19. yüzyıl imge gücü üzerine etkisi derin olduğundan Klaus Wist, Stendhal, Heine, Fichte ve Nietzsche'nin düşüncesine İtalyan yurtseverlerinin davranışına isim veren oydu. Endüstrileşmeye, ticarete karşı duran, barışseverliğe, küçük alışverişe, dükkancılığa, aşağılayarak bakan Napolyon'un hayaleti bütün yüzyıl yitmemiştir. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı bu hayaleti kovmaya yönelen boşa çıkmış bir çabaydı. O hayalet hiçbir zaman Tolstoy'un çağında olduğundan değildir. Yüz Gün adlı şiir kitabı boyunca Byron, Napolyon'un başarısını istemiş, Waterloo Savaşı'nın sonucunu öğrenince, "Çok üzgünüm," demiştir. Kahramanına bir kez karşı çıkmıştır. 1814 yılında onun Fransız tahtını bırakmasının intiharından beter olduğunu ileri sürdüğünde. Kahramanına karşı çıktığında Washington'ın erdeminde teselli aramış fakat elbeden dönüş bu çabayı artık gereksiz duruma getirmişti. Byron öldüğünde yüzyılın en büyük iki insanının hemen aynı anda bu dünyadan el çektiği yazıldı Fransız gazetelerinde. Moro, Byron'ın yaşamı. Byron önceleri Avrupa'nın en soylu tini sayan ve ölünce bir kardeşimi yitirmiş gibi oldum diyen Carlyle, sonraları Goethe'yi yeğlemiş fakat yine de Byron'ı Napolyon'la eş tutmuştu. Byron'ınız nazım ve düz yazı olarak Lord George'un üzüntülerini ve benzeri şeyleri dile getiriyor. Bonaparte'ınız Napolyon'un acıları operasını pırıl pırıl biçimde sunuyor. Bu operanın müziği salvo atışlarını ve dünyadaki cinayetlerin haykırışlarını anımsatıyor. Onun sahne ışıkları bir ışıklı kutlamanın ışıklarını, uyağı, kafiyesi ve müziği savaşa girmiş orduların ve yıkılan kentlerin gürültüsünü andırıyor. Sartor Resartus, 2. kitap 6. konu. 3 konu ileride vurgulu bir buyruk verir Carlyle. Byron'a yaklaşın. Goethe'nin yapıtını açın. Byron, Carlyle'ın kanındaydı. Goethe onun bir özlemi olarak kaldı. Carlyle için Goethe ve Byron karşı tezlerdi. Alfred de Musset içinse melankoli ağusunu, sevinçli galyatinine ruhuna akıtan lanet işte suç ortakları. O çağ Fransızlarının çoğu anlaşılıyor ki Goethe'yi sadece Werther'in acıları dolayısıyla tanımıştı. Bir Olympus tanrısının tanınması türünden tanınma değildi bu. Musset, Byron'ı Comtesse Giulioli'de avunç bulmadığı için kınamıştır. Bu kınamasında haksızdır. Çünkü Byron, Comtesse Giulioli'yi tanıdıktan sonra artık Manfred'lerini yazmamıştır. Don Juan, Goethe'nin daha neşeli şiirleri gibi Fransa'da az okunmuştur. Musset'e karşın Fransız şairlerinin çoğu Byron'ın mutsuzluğunu kendi dizeleri için en iyi gereç saydılar. Musset için yüzyılın en büyük dehaları olarak Byron ve Goethe ancak Napolyon'dan sonra gelmekteydi. 1810 yılında doğan Musset, imparatorluğun görkeminin ve felaketlerinin lirik bir betimlemesinde iki savaş arasında yer alan Consus entre deux battles dediği bir kuşaktandı. Almanya'da Napolyon'la ilgili duygular bölünmüştü. Hein gibi bir takım kişiler onu, liberalizmin azametli misyoneri, serfliğin yıkıcısı, meşruluğun düşmanı, kalıt miras yoluyla iş başına gelmiş prensleri titreten biri olarak görmekteydi. Bir takımı ise onu, kutsal Alman ırkını ortadan kaldıracak bir deccal, Tötonik Erdem'in sadece Fransa'ya karşı bastırılmaz bir nefretle korunabileceğini kanıtlamış bir ahlaksız sayıyordu. Bismarck bir sentez yapmayı başardı. Napolyon bu senteze göre deccal olarak kaldı. Fakat sadece nefret edilesi değil, öykünülecek bir deccal. Uzlaşmayı kabul eden Nietzsche zalim bir sevinçle klasik savaş çağının geldiğini fark edip bu lütfu Fransız devrimine değil Napolyon'a borçlu olduğumuzu işaret etti. Bu yolda ulusçuluk, deccala, kahramana tapınma ve Byron'ın bıraktığı kalıt karmaşık Alman tininin parçası oldu. Byron yumuşak değil bir gök gürültüsü denli şiddetliydi. Rousseau için söyledikleri kendisine uygulanabilir. Büyüyü üstüne çıkardı tutkunun. Ezici bir açık değiş yarattı acıdan. Bildi deliliği güzel göstermeyi. Tanrısal bir tat kattı yanlış işlere, yanlış düşüncelere. Rousseau ile Byron arasında derin bir ayrım bulunmaktadır. Rousseau duygusaldır, Byron ise acımasız. Rousseau'nun çekimserliği açıktır, Byron'ınki gizli. Rousseau sade olması koşuluyla erdeme hayranlık duyar. Byron ise ilkel olması koşuluyla günaha. Onlar arasındaki ayrım, toplumsal olmayan içgüdülerin baş kaldırmasındaki iki evrenin ayrılığı olmasına karşın önemlidir ve bu baş kaldırma devinisinin gelişme yönünü gösterir. Byron romantikliğinin yarı içten olduğu itiraf edilmelidir. Papa'nın şiirinin kendi şiirinden daha iyi olduğunu bile ileri sürmüştür. Bu yargı belki onun sadece belli tinsel durumları için geçerliydi. Dünya Byron'ı basitleştirmekte, onun kozmik umutsuzluk ve insanlığı küçümsemede, bu küçümseyişi kendisi açığa vurmuştur. Etkili olma çabasını silkip atmakta direndi. İleri gelen başka kişiler gibi Byron da gerçekte olduğundan çok bir efsane olarak önemliydi. Bir efsane olarak önemi özellikle Avrupa'da çok büyüktü. Konu 9. Schopenhauer. Filozoflar arasında kötümserliğiyle özel bir yere sahip Schopenhauer, 1788-1860, Kant ve Hegel türünden bir akademik değildir. Yine de bütünüyle akademik gelenek dışında kalmaz. Hristiyanlıktan hoşlanmaz. Hinduluk ve Budizm gibi dinleri yeğler. Geniş kültür sahibidir. Estetikle olduğu ölçüde sanatla da ilgilidir. Ulusçuluktan olağanüstü ölçüde sıyrılmıştır. Kendi ülkesinin yazarları ölçüsünde İngiliz ve Fransız yazarlarını da tanımaktadır. Çağrısı profesyonel filozoflardan çok inanabilecekleri bir felsefe arayan edebi ve artistik kişileredir. 19. ve 20. yüzyıl felsefesinin karakteristiğini veren, istem üzerine ilk damgayı basan odur. İstem metafizik olarak temelse de ahlaksal olarak kötüdür. Sadece bir kötümser karşıt durabilir ona. Üç felsefe temeli tanır. 1. Kant, 2. Platon, 3. Upanishadlar. Platon'a kendisinin sandığı kadar borçlu değildir. Görüşü Helenistik çağla bir mizaç yakınlığına sahiptir. Yorgun, sayrılı utkudan, zaferden çok barışa, kaçınılmaz boşluk saydığı reform çabalarından çok suskunluğa ağırlık veren türdendir. Babanın Almanlara nefreti. Anne ve babası Danzig'in ileri gelen tüccar ailelerinden olan ve Danzig'de doğan Schopenhauer'ın babası İngiltere'yi bir özgürlük ve zeka ülkesi olarak görüyordu. Danzig'in ileri gelen yurttaşlarının çoğu gibi Prusya'nın özgür kent üzerine çöreklenmesinden nefret ediyor ve Danzig'in Prusya'ya katılması karşısında hatırı sayılır bir mali yetimine karşın Hamburg'a göç edecek denli kırgınlık duyuyordu. Göç 1793'te olmuştu. Danzig'in Prusya'ya katıldığı yıl. Schopenhauer bu yıldan sonra 1797'ye değin babasıyla Hamburg'da, sonraki 2 yıl Paris'te yaşadı. Bu süre sonunda baba Schopenhauer oğlunun Almancayı hemen hemen unutmuş olmasından hoşnutluk duydu. 1803'te Schopenhauer İngiltere'de yatılı bir okula yerleştirildi. Orada içtensizlikten, ikiyüzlülükten nefret etmesini öğrendi. 2 yıl sonra babasını hoşnut etmek için Hamburg'daki bir ticaret evine yazman olarak girdi. Fakat iş yaşamından nefret ediyor, Gökçe yazınsal, edebi ve akademik bir yaşamı özlüyordu. Baba Schopenhauer öldükten, belkilikle intihar ettikten sonra bu da oldu. Anne Schopenhauer oğlunun ticaret yaşamını bırakıp üniversiteye gitmesini istiyordu. Bu istek nedeniyle Schopenhauer annesini babasına yeğlemiş olmalıydı. Halbuki bunun tam tersi oldu. Annesinden nefret etti, babasını sevgiyle anımsadı. Anneye düşmanlık. Gökçe yazınsal özlemleri olan bir kadındı anne. Cena Savaşı'ndan 2 hafta önce Weimar'a yerleşmiş, evinde edebiyatçıları konuk etmiş, kitaplar yazmış, kültürlü kişilerin dostluğundan zevk almıştı. Oğluna pek az sevecenlik, şefkat gösteriyor, onu eksiklerine, aşırılık ve boş tutkuya karşı uyarıyordu. Ergenlikte babasından kalan ufak geliri kullanma hakkına sahip olunca ana oğul birbirini daha az görür oldu. Schopenhauer'un kadınları küçük görmesi hiç değilse kısmen annesiyle olan kavgalarının sonucudur. Hamburg'da romantiklerin, özellikle Tieck, Novalis ve Hoffmann'ın etkisinde kalan Schopenhauer, Yunanistan'a hayranlık duymayı, Hristiyanlıktaki İbrani ögeleri üzerine olumsuz düşünmeyi öğrenmişti. Başka bir romantik, Friedrich Schlegel, onun Hint felsefesine hayranlığını pekiştirdi. Göttingen Üniversitesi'ne girdi, 1809. Orada Kant'a hayranlık duymasını öğrendi. 2 yıl sonra Berlin'e gitti. Daha çok bilimsel çalışmalar yaptı. Fichte'nin derslerini dinledi, beğenmedi. Özgürlük savaşı uğruna yaratılan heyecana kayıtsız kaldı. 1819'da Berlin Üniversitesi'ne privat dozent, özel okutman oldu. Derslerini kasıtlı olarak tam Hegel'in ders vereceği saate denk getirdi. Hegel'in dinleyicilerini kendine çekemediğinden ders vermeyi bıraktı. Sonunda Dresden'e çekilip yaşlı bir bekar gibi yaşamaya koyuldu. Atma, Dünya Ruhu adlı küçük köpeğiyle her gün 2 saat yürüyor, uzun bir pipo içiyor, London Times okuyor, ünlü ayakta tutmaya çalışıyordu. Demokrasiye karşıydı. 1848 devriminden nefret ediyordu. Spiritüalizme ve büyüye inanıyordu. Çalışma odasında Kant'ın bir büstüyle bronz bir Buda yontusu vardı. Erken kalkma dışında Kant'a öykündü hep. Sistemi. Belli başlı yapıtı, istem ve düşünce olarak Dünya 1818'in sonunda basılmıştır. Bu kitabın büyük önemi olduğuna inanıyor. Kimi paragrafları Ruhül Kudüs'ün dikte ettirdiğini ileri sürüyordu. Kırık umudunu ayakta tutuyordu bu. Yayıncısını 1844'te yapıtın 2. basımı konusunda ikna etti. Ancak yıllar sonra özlediği üne kavuşabildi. Schopenhauer sistemi Kant sisteminin uygulanmasıdır. Fakat Salt Us'un aklın eleştirisinin Fichte ve Hegel yönünden üzerinde durulmuş yönlerinden tüm değişik yönleriyle ele alır. Fichte ile Hegel kendi içinde şeyden kurtulmuş bilgiyi metafizik olarak temel saymıştır. Schopenhauer ise kendi içinde şeyi alıkoymuş, onu istemle özdeş tutmuştur. Schopenhauer'a göre algılarımıza bedenimiz olarak görünen gerçekte istemimizdir. Bu görüş üzerine onun çok Kantçının hevesle kabul edeceği bir gelişim olduğunu söylemekten başka yapılacak bir şey yoktur. İstem ve beden. Kant, ahlak yasasının incelenmesinin bizi fenomenlerin gerisine götüreceğini, duyu algısının veremeyeceği bilgiyi vereceğini, ahlak yasasının aslında istemle ilişkili olduğunu savunmuştu. İyi insanla kötü insan arasındaki ayrılık, Kant için kendi içinde şeyler dünyasıyla görüntüler fenomen dünyasındaki ayrılıktır. Aynı zamanda istemlere ilişkindir. Dipnot: Schopenhauer'da istemi tutku biçiminde yorumlamak daha doğru. Çevirenin notu. Buradan istemlerin görüntüler dünyasına değil, gerçek dünyaya, kendi içinde şeyler dünyası, çevirenin notu, İlişkin olması gerektiği sonucu çıkar. Bir isteme karşılık olan görünüş, fenomen, bir beden hareketidir. Schopenhauer'da bedenin, istemin gerçekleştiği bir görünüş olmasının nedeni budur. Fenomenlerin ardındaki istem, değişik sayıda bir miktar istemden oluşmaz. Zaman ve uzay sadece fenomenlere ilişkindir. Kendi içinde şey, zaman ve uzay içinde değildir. Schopenhauer bu konuda Kant'la uzlaşır. Böylece istem, gerçek anlamda tarihlenemez. Ayrı istem aktlarından kurulu da olmaz. Çokluğun nedeni olan uzay ve zamandır. Schopenhauer'un yeğlediği skolastik söz öbeğini kullanırsak, istemin tarihlenememesi ve ayrı istem aktlarından kurulu olmamasına bireyleme ilkesi diyebiliriz. Böylece istemi bir ve zamansızdır. Dahası evrenin istemiyle özdeş tutulabilir. Benim ayrılığım, bireyselliğim, evrenden ayrılığım demek istiyor çevirenin notu. Bir sanrıdan ibarettir. Uzay zaman algımın öznel aygıtından doğar. Gerçek olan genel istemdir. Buraya değin Schopenhauer'un kozmik istemi tanrı istemiyle özdeş tutan ve Spinoza'nınkine benzemez olmayan tüm tanrıcı panteist bir öğreti ileri süreceği ölçümlenebilir, tahmin edilebilir. Bu öğretici erdem tanrısal istemle uyuşumlu olmaktır. Ancak kötümserliği onu bu noktada başka bir yöne sürüklemiştir. Kozmik istem kötüdür. İstem bütünüyle kötüdür ya da her oranda sonsuz acılarımızın kaynağıdır. Dipnot: Yönlendirici olarak Erinc'in engelidir. Düzen verme tutkusunun savaşımına yol açar. Çevirenin notu. Acı bütün, yaşamın aslıdır ve bilginin artışıyla artar. Ulaşıldığında hoşnutluluk verecek belli bir sonu yoktur istemin. Sonunda hepimizi ölüm yense de biz olanaklı ölçüde geniş ve büyük bir sabun köpüğü gibi şişeriz, söneceğimizi bile bile ve boş çabalarımızı sürdürürüz. Mutluluk diye bir şey yoktur. Yerine getirilmemiş istek acıya, yerine geldiğinde de bıkkınlığa yol açar. İçgüdü insanları çoğalmaya zorlar. O da acı ve ölüm için yeni bir fırsatın doğması demektir. Ayıbın cinsel davranışla çağrışımı bundandır. İntihar gereksizdir. Tin göçümü, transmigration öğretisi, sözel, lafsi olarak doğru değilse bile doğruluğu bir efsaneye bürür. Bütün bunlar çok üzüntü verici şeylerdir. Bir kurtuluş yolu vardır, o da Hindistan'da bulunmuştur. Hint mitolojisi. Mitoloji masallarının en iyisi Nirvana efsanesidir. Schopenhauer, Nirvana'yı sönüş olarak yorumlar. Dipnot: Tutku savaşımının sona ermesi, çevirenin notu. Hristiyan öğretisine karşıttır bu. Fakat insan ırkının eski bilgeliği Galileo'nun yaptıklarıyla yerinden edilemez. İstem yoğunluğudur acının nedeni. İstemi azalttıkça daha az acı çekeriz. Bilgi belli türde olması koşuluyla yarar sağlar sonunda. insanla başkası arasındaki ayrım görüntüsel dünyanın parçasıdır. Ve dünya doğru olarak görüldüğünde ortadan kalkar. İyi insan için mayanın peçesi, sanrısı artık saydam olmuştur. O, bütün şeylerin bir olduğunu ve kendisiyle başkası arasındaki ayrımın sadece görünüşte bulunduğunu görür. Bu içgörüye daima sempati olan sevgiyle ulaşır ve başkasının acılarıyla ilgilenir. Mayanın peçesi kaldırıldığında kişi dünyanın tüm acılarını yüklenir. İyi insanda bütüne ilişkin bilgi tüm istemi bastırır. Onun istemi yaşamın dışına yönelir ve kişinin yapısını yatsır. Ego bastırılmıştır. Çevirenin notu. Kendi görüntüsel varlığını anlatan mizaçtan nefret uyanır. Sefalet dolu dünyanın iç yapısına, çekirdeğine duyulan bir nefrettir bu. Bu bakımdan Schopenhauer hiç değilse pratik açıdan çileci mistiklikle olan anlaşmasını bütünlemeye yönelmiştir. Eckhart ve Angelus Celsius'un düşünceleri yeni anttakilerden daha iyidir ona göre. Ortodokslukta kaba plagaistçuluğa karşı Sanctus Augustinus'un Luther'in ileri sürdüğü insan doğasındaki günah eğilimi öğretisi gibi iyi şeyler bulunmaktadır. Fakat gospeller metafizik açısından fena halde eksiktir. Budistlik en yüksek dindir. Buda'nın ahlaksal öğretileri nefret edilecek İslamsal öğretilerin egemen olduğu yerler dışında Asya'nın Sünni öğretileridir. İyi insan, eksiksiz iffeti, keyfi yoksulluğu, orucu ve çileyi uygulayacaktır. Fakat Schopenhauer, batılı mistikler gibi Tanrı ile uyumluluğu sağlamaya, pozitif bir iyiliği aramaya çalışmaz. Aranan iyi, baştan başa olumsuzdur.